Kitap Ağacı.
Aziz dinleyiciler, hepinize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Kitap Ağacı programındayız. Bu programda bizim kültür tarihimize, medeniyet tarihimize mal olmuş, zihnimizde yer eden temel metinler üzerinden konuşuyoruz. Programa yine bu temel metinlerden birisi olan Dede Korkut kitabındaki şu dua ile başlıyorum. Hanım, gölgeli kaba ağacın kesilmesin. Ağaç ağaç der isem sana, arlanma ağaç. Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç. Musa Kelim'in asası ağaç. Büyük büyük suların köprüsü ağaç. Kara kara denizlerin gemisi ağaç. Şah-ı Merdan Ali'nin düldülünün eğeri ağaç. Zülfikar'ın kını ile kabzası ağaç. Şah Hasan ile Hüseyin'in beşiği ağaç. Eğer erdür, eğer avrattır, korkusu ağaç. Başun ala bakar olsam başsız ağaç. Dibün ala bakar olsam dipsiz ağaç. Evet, ağaç hem başsız, yani göğe doğru yükseliyor, nihayetsiz, hem de dipsiz, kökleri toprağın derinliğine doğru nüfuz ediyor. Dibini göremiyoruz, başını da göremiyoruz. Ulu ağaçlar böyle. Bir dilin, edebiyatın verimleri, varlığını kendini kitap şeklinde gösterir. Sözlü ürünler de kitaplaşarak yüzyılları aşar ve zamanımıza ulaşır. Türkçenin kitap ağacı binlerce yıllık köklü ve ulu bir ağaçtır. Onu asırlık bir çınar olarak tasavvur edebiliriz. Bu binlerce yıllık ağaç hala meyve vermeye, yaprak vermeye devam ediyor. Onun ilk yemişlerinden bugüne gelen yüz binlerce, milyonlarca meyveleri hala bizi besliyor. Zihnimizi diri tutuyor. Bu yüz binlerce meyveden bazıları var ki, işte onların dimağımızda yerleri farklı. Zihin dünyamızı şekillendiren kitaplar bunlar. Bizim için vazgeçilmez anıt eserler. Kitap ağacımız, hayat ağacımız, sonsuza doğru büyümeye devam ediyor. Bu programda kitap ağacımızın müstesna meyvelerinden söz ediyoruz. 8. yüzyıldan, Orhun Bengütaşlarından günümüze bizi besleyen, insan olarak varlığımızı kimliklendiren, bu eserlerin her şekilde bilmek ve tanımak mecburiyetindeyiz. Bu eserleri her şekilde bilmek ve tanımak mecburiyetindeyiz. Eğer biz bu meyvelerle beslenmeye devam etmezsek, kitap ağacımız, kültürel ve manevi varlığımız hayatiyetini kaybeder. Kökümüz kurur, dallarımız sararır. Bu programda yüzyıllar boyu bizi beslemiş, aklımız olduğu kadar hislerimizi, duygularımızı ve heyecanlarımızı ayakta tutmuş eserlerden konuşacağız. Bu eserleri tanımak, kendimizi tanımak aslında, özümüzü bilmek. İnsanoğlunun yazılı macerası kitaplarda. Tarih yazıyla başlar. Önce kil tabletlere yazdık. Bunları pişirdik, o yüzden asırlar aşıp günümüze geldi. Sonra deriye, kumaş ve parşömene, nihayet kağıda yazdık. Kağıt sayfalar kitapla müstakil varlık kazandı. Kütüphaneler kitaplarla doldu. Kitapla sadece kendimizi değil, düşünce halindeki dünyamızı, evrenimizi tanırız. Önceki programlarımızda Orhun yazıtlarını ve Kutadgubili'yi tanıtmıştık. İki temel başlangıç eseriydi bunlar. İki devlet metni, iki ahlak kitabı ve iki siyasetname. Bugün ilk olarak Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünden bahsedeceğiz. Divan-ı Lügat-ı Türk. Bu kitabın yazılışı da tıpkı Kutadgubilik gibi 1070'li yıllara rastlıyor. Şöyle bir hafıza tazeleyelim. 1071'de Malazgirt Zaferi. Büyük bir zafer. Bize Anadolu'yu açan zafer. İşte o yıllarda iki temel eser yazılıyordu. Birisi bir hayli doğumuzda, binlerce kilometre doğumuzda Balasagunlu Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgubilik'tir. Bu gerçekten başlangıç eseri olarak, İslami Türk Edebiyatı'nın başlangıç eseri olarak büyük önem taşıyor. İkinci temel eser, aynı yıllarda yazılan temel eser ise Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'tür. Türk sözlerinin divanı, Türk sözlerinin sözlüğü diye bunu çevirebiliriz. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazıcısı, yazarı da tıpkı Balasagunlu gibi çok uzak bölgelerden, yani bugünkü Kaşgar civarından yetişmiş, sonra bütün Türk alemini dolaşarak Bağdat'a gelmiş, Abbasi Hilafet merkezine gelmiş bir şahsiyet. Ve Kaşgarlı Mahmud burada yine Malazgirt Zaferi'nden birkaç yıl sonra o meşhur Divan-ı Lügat-ı Türk isimli eserini yazmış ve bunu da zamanın Abbasi halifelerine sunmuştur. Hüseyinoğlu Kaşgarlı Mahmud şöyle anlatıyor. Ben onların en uzdillisi, en açık anlatanı, soyca en soylusu, en iyi kargı kullananı, akılca en incesi olduğum halde onların şehirlerini, çöllerini baştan başa dolaştım. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarının dillerini, kafiyelerini, şiirlerini belleyerek yararlandım. Öyle ki bende onlardan her boyun dili en iyi yolda yerleşmiştir. Ben onları en iyi biçimde sıralamış, en iyi düzenlemişimdir. Evet, Divan-ı Lügat-ı Türk gerçekten yazarının övdüğü kadar önemli bir eser. Divan-ı Lügat-ı Türk ve Kaşgarlı Mahmud hakkında Ahmet Caferoğlu'ndan size birkaç satır aktarmak istiyorum. Bizim bir ünlü dilcilerimizden, dil tarihçilerimizden. Kaşgarlı Mahmud ister şahsiyeti ister eseri ile olsun çağının hazırlıklı ve olgun bir dil pedagogu olmuştur. Ne pahasına olursa olsun Araplara Türk dilini öğretmek maksadıyla gramer yazmış, Türk kültürünü eksisit olarak çağın ilim diline sunmuştur. Türk dilinin yayılımını Arap muhiti için daha münasip görmüş, Türk dil propagandasının mahir bir üstadı kesilmiştir. O Türk'ü çeşitli kaynaklardan kapma bilgilerle tanımak istememiş, bizzat kendi müşahedeleriyle elde ettiği malzemeyi işlemek suretiyle faydalı bir tasnife tabi tutmuştur. Bundan dolayıdır ki Kaşgarlıyı divansız, divanı ise Kaşgarlısız anlamak mümkün değildir. Şahsiyeti eserini, eseri ise Kaşgarlıyı tamamlamaktadır. Bu bakımdan Kaşgarlı Mahmud çağın yekta bir şahsiyeti olarak kalacaktır. Çünkü divan yazarının orijinal müşahedelerini ve incelemelerini bütünüyle içerisine almakta, bununla da yetinmeyerek ayrıca Türk'ün yaşayışını, hayat tarzını ve Türk cemiyetini temeliyle tanıtmaktadır. Eserde Türk bütün cepheleriyle ortaya konmuştur. Araplara Türk dilini öğretmek için bir filolog, Türk dünyasını olduğu gibi tanıtmak için ise kuvvetli bir Türkçü kesilmiştir. Evet aziz dinleyiciler, Kaşgarlı Mahmut eserini işte 1070'li yıllarda yazmış ve Abbasi halifesine takdim etmiştir. Ama kitap uzun yıllar unutulmuş, kaybolmuş. Sadece bazı eski kitaplarda ismine rastlanan bir eser olarak kalmıştır. Aşağı yukarı 200 yıl sonra Şam'da bir nüshasının çoğaltıldığı anlaşılıyor. Müstensihi İranlı, yani bunu çoğaltan şahsiyet İranlı, Şam'da yerleşmiş ve bu önemli kitabı bizim için iyi ki çoğaltmış, yani bir örnek nüshadan almış, yeni bir nüsha olarak yazmış. İşte elimizde bulunan nüshada bu Şam'da çoğaltılan nüshadır. Şam'da çoğaltılan nüshanın bulunması da gerçekten filmlere konu olacak mahiyettedir. 1900'lü yılların başında, tam olarak 1914 yılında, yani Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıl, İstanbul'da sahaflara yaşlı başlı bir hanımefendi elinde bohçayla gelir ve bir kitapçıya bohçadaki kitabı açarak gösterir. Bu yazma bir kitaptır, mühim bir kitaptır. Kendisine nazır olan, yani bakanlık yapmış olan bir aile büyüğünden kalmıştır. Sahaf kitabı inceler ve o hanımefendi şunu söyler: bu çok kıymetli bir kitapmış. Bana 30 altından aşağıya satmamamı söylemişti Nazır Beyefendi. Onun üzerine Kaşgarlı Mahmud'un olduğunu, Divan-ı Lügat-ı Türk olduğunu, bunun önemini bilmeyen sahaf, madem ki önemli bir eser, bunu Marif Nezaretine, götüreyim. Belki onlar kıymetini takdir eder ve alırlar diye düşünür. Marif Nezareti bu fiyatı çok yüksek bulur ve derler ki biz bu fiyata, bu vereceğimiz fiyata koca bir kütüphane kurarız. Sahaf bunun üzerine kitap meraklılarına kitap evinde bu kitabı göstermeye karar verir ve ilk gelen de devrin büyük kitap meraklısı, kütüphane kurucusu, Millet Kütüphanesi'nin kurucusu Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi'dir. Ali Emiri Efendi kitabı alır, şöyle bir karıştırır. Biraz formaları karışmış gibidir. Ama Divan-ı Lügat-ı Türk, Kaşgarlı Mahmud'u okur ve fazla sahafı da telaşlandırmamak, kitabın fiyatını yükseltmemek için önemsemiyormuş gibi yaparak kitaba talip olur. Satıcı hanımefendinin 30 altından aşağı olmayacağı, verilemeyeceği hakkındaki sözünü de nakleder. Bunun üzerine Ali Emiri Efendi pazarlığa gerek görmeden kitabı alacağını söyler. Fakat üzerinde o kadar para yoktur. Eve gidip getirebilir. Fakat evden sahaflara gelmesi bir hayli vakit alacaktır. Bu arada başka bir kitap meraklısı belki bu kitabı almak isteyebilir. Bunu da kaçırmak istemez. Ve dükkandan dışarı çıkıp tanıdıklarını aramaya başlar. İşte Ali Reşat Bey yine böyle kitaba meraklı, edebiyat hocası, üniversite hocası olan, Esnaf isimli eserinde yazar olan zata rastlar ve der ki üzerindeki bütün parayı bana ver. Ve ondan aldığı para ile kitabı satın alır, bohçayı bağlar ve koşa koşa evine gider. Gider gitmez de kitabı incelemeye başlar. İnceleyince görür ki kitap gerçekten ismi ile müsemmadır, muhteşem bir kitaptır ve o zamanki Türk dünyası ile ilgili bilgiler yanında Türkçe çok sayıda kelime ihtiva etmektedir. Bunun üzerine Ali Emiri Efendi, bu bir kitap değil, Türkistan ülkesi der. Ali Emiri Efendi başka bir şey daha söyler. O da, bu kitabın kadrini Yusuf gibi bilmemişler der. Malum olduğu üzere kardeşleri Yusuf'la Mısır'a giderken onu köle olarak ucuz bir fiyata satarlar. Ali Emiri Efendi de bu kitabı ucuz fiyata, 30 altın yüksek görünüyor ama ucuz fiyata almaktan memnuniyet duymaktadır. Evet, Divan Lügat-ı Türk'ün bu şekilde İstanbul'da ortaya çıkıvermesi, Birinci Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkıvermesi aslında zihin dünyamız için çok önemli. Esasen 3 önemli eser işte 20. yüzyılın başında ortaya çıkmış ve değeri anlaşılmıştır. Birisi Orhun yazıtlarıdır, diğeri Divan-ı Lügat-ı Türk'tür ve nihayet 3. önemli eser ise Kitab-ı Dede Korkut'tur. Bu üçe önemli eser bizim zihin dünyamızın gerçekten aydınlatıcılarıdır. Aziz dinleyiciler, Kitap Ağacı'ndayız bu programda. Dilimizin, edebiyatımızın temel eserlerini sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Bugünkü programda tanıtacağımız kitap, tanıtmakta olduğumuz kitap Divan-ı Lügat-ı Türk'tür. Divan-ı Lügat-ı Türk 1914'te ortaya çıktı. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın zor yıllarında yayınlandı. Sonraki yıllarda üzerinde çok sayıda çalışma yapıldı. Şimdi o kitaptan size örnekler sunmak istiyorum. Aslında Divan-ı Lügat-ı Türk Araplara Türkçe öğretmek için yazılmıştı. O yüzden Türkçe kelimeler ve bunların Arapça karşılıkları ve Türkçe kelimelerin geçtiği metinler. Bunlar sözlü metinler olabilir. Çoğunluğu öyledir. O metinlerden örnekler yer almaktadır. Mesela bu metinler içinde en önemlilerinden biri Alper Tunga Sagusu'dur. Yani ağıtıdır. Şimdi size Alper Tunga Sagusu'nu kendi diliyle aktarabildiğim kadar aktaracağım ve sonra açıklamasını vereceğim. Alper Tunga öldü mü? Issız ajun kaldı mı? Ödlek öçin aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Alper Tunga öldü mü? Dünya sahipsiz kaldı mı? Ödlek öcün belki de felek öcünü aldı mı? Şimdi yürek parçalanır. Ödlek kamu küfredi, erdem arı sevredi, Yançuk Yavuz tuğradı, Erdem Bey'i kertülür. Zaman bütün gevşedi, Erdem değerden düştü, düşkün kötü davrandı, Erdem Bey'i yok ediyor. Ulaşıp ören börtleyu, yırtıp yaka urlayu, sıkırıp ünü yurlayu, sıktap közü örtülür. Erler kurtlar gibi oluşuyor, yakalarını yırtarak çağrışıyor. Keskin ve acıklı seslerle höykürüyorlar. Gözleri örtülesiye ağlaşıyorlar. Könglüm için örtedi, 70 yaşı kartadı, keçmiş üdük irtedi, tünkün keçip irtelür. Gönlümün içini yaktı, 70 yaşına gelmişçe beni kocalttı, geçmiş günleri aradı, gece gündüz özlemi çekilir. Beyler atun argurup, kadgu anı turgurup, mengzi yüzü sargarup, korkarım angar türtülür. Beyler atlarını yas için yordular, kaygı onları durdurdu, yüzleri sarardı, sarı safrana döndü. Ödlek künü tavratur, yalunguk küçün kevretür, erdin acun sevritür, kaçsa takı artılır. Zaman günü gelir götürür, insanın gücünü gevşetir, erdem dünyayı seyreltir, ayıklar. Kaçsa bile ardından yetişir. Ödlek arık kevredi, yunçuk yavuz tavradı, erdem yeme savradı, Acun Bey'i çertilir. Zaman zayıfladı yani gevşedi, düşkün kötü davrandı, erdem gene savuldu, Dünya Bey'i yani Alper Tunga yok edilir. Bilge Bükü yunçıdı, Acun eti yençidi, erdem eti tınçıdı, yerge tegip sürtülür. Dünya bilgeleri, bilginleri zayıflayıp yozlaştırdı. Erdem ise kokuştu. Bilginin, erdemin çürümüş bedenleri yerde sürünüyor. Erdi aşın taturgan, yavlak yagıp kaçurgan, ograk süsün kaytargan, bastı ölüm artagu. Aşını tarttırdı, cömertti. Kötü düşmanı kaçırırdı, aman vermezdi. Oğrak askerini çevirip yenmişti. Ölüm onu habersizce bastırıp yendi. Yağı atun üçürgen, toydun anı köçürgen, işler üzüp keçürgen, tegdi oku öldürdü. Düşman ateşini söndürdü, göz açtırmazdı. Onu toydan kovalardı. İşler kolaylaşıp başarırdı, ölüm oku onu, ona öldüresiye değdi. Turgan uluk ışlaka, tergi urup aşlaka, tumluk kadar kışlaka, kodhı erik unduru. Büyük işlere girişti, sert kışlarda bile halka sofra açardı. Herkes ondan hayır beklerdi. Evet aziz dinleyiciler, Divan-ı Lügat-ı Türk, Türk sözleri divanı, bir nevi Türkçeden Arapçaya sözlük olan Kamusi Türkiye'den söz ediyoruz. Onun müellifi, yazarı Kaşgarlı Mahmut, bugün Uygur bölgesi denilen bölgede doğmuştur. Kaşgar'da yaşamıştır. Ve sonra memleketini bir sebeple terk edip Bağdat'a gelmiş ve kitabını da burada yazmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un memleketini terk ettikten sonra, Bağdat'ta günlerini uzun süre geçirdikten sonra, son yıllarında Kaşgar'a döndüğünü, tekrar Kaşgar'a yakın Opal'a yerleştirdiğini, orada bir medrese kurduğunu, 1970'li yıllardan sonra Uygur dil alimleri saha araştırmalarıyla bulmuşlar ve bunu kitaplarında yayınlamışlardır. Biz de bundan 6 yıl önce Kaşgar'a gittiğimizde bu dilimizin ilk aliminin, ilk biliminin kabrini Opal'de ziyaret etmiştik. Bugün o bölge ne halde bilemiyoruz. Şimdi Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünden, Divan-ı Lügat-ı Türk'ünden bazı atasözleri nakledip programımıza son vereceğiz. Kuş kanatın er atın, kuş kanadı ile er atı ile, ot tese ağız köymez, ateş değmekle ağız yanmaz. Öt geçer kişi duymaz, yalunguk oğul mengü kalmaz. Zaman geçer insan duymaz, insanoğlu ölümsüz kalmaz. Aziz dinleyiciler, Kitap Ağacı'ndayız. Bu programda dilimizin, edebiyatımızın temel metinlerini sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Gelecek programda buluşmak ümidiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum.
Kitap Ağacı.